Ayrım 14, sayfa 92. Bu akımın İngiltere'de ortaya çıkmasına James Macpherson 1736-1796 adlı bir şair, 1760 yılında İskoçya yaylalarından derlenmiş eski şiir parçaları, Fragments of Ancient Poetry Collected from the Highland of Scotland adlı şiir kitabıyla ve belki de en az bunun kadar önemli olan bir şakasıyla önderlik etmiştir. Bu kitapta mensur şiirler de vardır. Bu şiirler güya 12. veya 16. yüzyıllardan kalan eski bir yazmada ele geçmiş ve onları bilinmeyen bir şair İngilizceye çevirmiştir. Aslında böyle bir şair yoktur. Macpherson şiirleri kendisi İskoçya'dan toplamış ve İngilizceye çevirmiştir. Bu şaire Ossian adını taktığı için akım Ossiancılık olarak tanınacaktır. Yayınlanan şiirler Macpherson'ın kendi şiirleridir ama onlarda halk türkülerinin sade ve süsten uzak dili ve anlatım biçimleri kullanılmış, böylece bu yeni edebiyat halk edebiyatından büyük ölçüde etkilenerek ortaya çıkmıştır. James Macpherson'ın şiirlerinde halk türkülerinden gelen bu işleyiş üslubuyla birlikte Tevrat'ın ve Homer destanlarının yalın ve şiirli dilinin de etkisi görülür. Onun şiiriyle Homer Avrupa edebiyatında yeniden önemli bir yer kazanır. Macpherson kitabının büyük bir başarı kazanmasının üzerine aynı yolu takip ederek Fingal ve Temora adlı iki şiir kitabı daha yayınlar. Thomas Percy 1729-1811, Macpherson'ın yolunu açtığı yeni edebiyat akımına, onun ilk kitabının çıkmasından 5 yıl sonra, eski İngiliz şiirinden kalıntılar, Relics of Ancient English Poetry adlı 3 ciltlik çalışmasıyla katılır. Kitap eski İngiliz ve İskoç türkülerini bir araya getirmiştir. Kitaba yazdığı ön sözde Percy, bu baladların halkın öz duygularını içine almak bakımından ulusal ruhu yansıttığına işaret ettikten sonra, onların dil, anlatımındaki sadelik ve halk hayatına yakınlık bakımından faydalı olacağını belirtir. Ossiancılık akımına İngiltere'de yeni yazarlar, araştırmacılar, şairler katıldı. Kale yıkıntılarını, balıkçı kulübelerini, İskoçya köylerini dolaşarak derlemeler yaptılar, baladlar ve türküler topladılar. Percy, ateşe atılıp yakılmak üzere olan bir kağıt tomarının içinden 200 eski balat buldu ve onları kurtardı. G. Cochiara'nın 1980 ifadesiyle, böylece Avrupa'da başlayan soylu vahşi tutkusu, İngiltere'de ulusun özgeçmişine dönme, yeni bir edebiyat için geçmişten yararlanma haline dönüşür. Ticaretle zenginleşen İngiliz orta sınıfı bu yeni akımı sevdi ve onu destekledi. Bu yeni edebiyat akımı İngiltere'den İsviçre'ye ve Almanya'ya geçerek yayıldı. İsviçre, dört yanını saran kültürlerin özellikle de Fransız kültürünün etkisi altında, öz benliğini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ossiancılık bu nedenle İsviçre'de uygun bir zemin buldu ve gelişti. İngiltere'nin açtığı yol, İsviçreli Muralt, Haller gibi aydınları, sanatçıları, düşünürleri, dağ köylerinin geleneklerine, edebiyatına ve sanatına yöneltti. Komşularından farklı bir ulus olabilmek için benimsenecek değerler, ahlak ilkeleri ve gelenekler bu köylerdeydi. İsviçre Ulusal Tarih Cemiyeti'nin 1721 ile 1723 yılları arasında yayınladığı Discorse der Mahlern adlı derginin kurucusu olan J. Jacob Bodmer 1698-1783, halkın dili, edebiyatı, giyimi, kuşamı, törenleri ve gelenekleriyle ilgilenmenin tarihin görevi olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte Bodmer'in halk bilimine en önemli katkısı Nibelungen, Minnesang ve Persifal gibi epik şiirler bulması, incelemesi ve onları tarihin çalışma alanına alması olmuştur. Dipnot: Bodmer'in Percy'nin çalışmasını tercüme etmesi, onun ne kadar tesiri altında olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bakınız Cochiara 1980-158. Bodmer bu destanlarda küçük beylikler halinde yaşayan Almanların Roma İmparatorluğu'nun boyunduruğundan kurtulmak ve özgürlüklerini kazanmak için verdikleri yiğitçe savaşlardan izler buldu. Ona göre bu destanlar Almanların İlyadası'ydılar. Dahası Bodmer'e göre şiir bir milletin kutsal kültürel mirasıydı ve geleneklerin tarihsel önemini ortaya koyan gerçek bir ayna işlevindeydi. Tarihin alanını aldığı köylü hayatını ve köylü kültürünü daha iyi tanımak için Bodmer arşivleri taradı, yazmalar üzerine çalıştı, köylülerden halk edebiyatı örnekleri topladı. G. Cochiara'ya 1980 göre bu faaliyetler zinciri İsviçre'yi Fransız kültürü içinde kaybolmaktan koruyan en önemli etken olmuştur. Aynı zamanda da İsviçre tarihçiliği kavramı ve adı altında halk biliminin Avrupa'da şekillenişine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunların başında İsviçrelilerin ortak Fransız kültürel tehlikesine karşı yüzlerce küçük prensliğe bölünmüş bir durumdaki Almanlarla birlikte Almanlıkta birleşmeleri ve benzer faaliyetler içine onları da çekmeleri gelmektedir. Bu bağlamda romantizmin Almanya'da adeta aydınlanmanın antitezine dönüştüğü görülür. Bu farklılık özellikle tarih konusunda belirginleşir. Romantikler için geçmiş geleceği kurtarabilmek için öğrenilmesi gereken bir dersti. Bu nedenle de ulusun soylu geçmişine ve halk edebiyatına ilgi asıl Almanya'da gelişti ve orada tam bir romantik akım haline dönüştü. Almanya'da bu akımın öncüsü F.G. Klopstock 1724-1803 olmuştur. Bu Alman şairi tıpkı Osiyancıların yaptığı gibi kendi şiirine Tevrat'ı, Yunan destanlarını ve Alman Orta Çağ'ın epik şiirini örnek almış, sanat yaratmaları için onlardan esinlenmiştir. Klopstock bu kaynaklara daha sonra İskandinav mitolojisini de katarak Fransız kültür ve edebiyatının hegemonyasına karşı Almanya'da ortaya çıkan direnmeyi yeni bir yol çizmiştir. Dipnot, G. Cochiara'dan 1980 hülasa edip aktaran Başgöz 1992-2-6. Ancak Alman romantik edebiyatının halk biliminin tarihi bakımından bizi asıl ilgilendirecek olan ismi filozof Johann Gottfried von Herder'dir. Kültür tarihçisi Peter Burke, bu önemli tarihsel dönüşüm noktasını ve meydana gelen değişmeleri şöyle bir ifadeyle tespit eder. Geleneksel halk kültürü yok olmaya başlayıp, insan ve halk Avrupalı entelektüellerin ilgi alanına girmeye başladığında, 18. yüzyılın sonlarına, 19. yüzyılın başlarına gelinmişti. Yeni terimler, yeni düşüncelerin doğması için iyi birer rehber olurlar. Bu yeni dönem özellikle Almanya'da yeni terimlerin kullanıma girdiği bir dönemdi. Örneğin halk şarkısı Volkslied, J.G. Herder 1774 ve 1778 yıllarında yaptığı şarkı koleksiyonuna Volkslieder adını verdi. Halk öyküsünün değişik türleri için 18. yüzyıl sonlarında Volksmarschen ve Volkssage terimleri kullanıldı. Volkskunde, bazen Volkstumkunde terimi ise İngilizceye 1846 yılında giren folklorun karşılığı olan 19. yüzyıl başlarında kullanılan bir terimdir. Burke 1996-17. Meydana gelen ve halk biliminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlanan bu gelişmelere Herder merkezli olarak biraz daha yakından bakmanın gereği yeterince açık olarak ortadadır. B. Halk biliminin bağımsız bir bilimsel disipline dönüşmesi. J.G. von Herder ve Grimm kardeşler. Filozof Johann Gottfried von Herder'in 1744-1803 çalışmaları, birincisi aydınlanmanın popüler gelenekleri insan ruhunun yanlışlıkları olarak gören tavrına ki, bu aynı zamanda aydınlanmanın hedef gösterdiği yeni dünya düzeninde, Almanlığın hali hazırdaki acınacak halinin daha da kötüleşmesi ihtimalini de içermekteydi ve Fransız sanatıyla kültürünün Almanya'da her geçen gün yaygınlaşan hegemonyasına karşı olmak üzere iki temel uğraşa yönelmiştir. Herder'in bu iki temel uğraşı, Alman edebiyatını yabancı etkilerden arındırmak, onu eski Yunan, Latin ve özellikle de Fransız taklitçiliğinden kurtarmak, aynı zamanda da aydınlanmacıların halk kültürünü batıl inanışlarla dolu, bozulmuş bir kültür sayan anlayışlarıyla savaşmaktır denilebilir. Bir başka ifadeyle Herder'in başlattığı hareket, aynı zamanda Voltaire'in öncülüğünü yaptığı aydınlanmaya bir tepki niteliğindeydi. Seçkinciliğe, onun geleneği reddine, akla verdiği öneme karşı çıkıştı. Burke 1996-25. Dahası, aydınlanmaya karşı çıkış sadece Almanya ile sınırlı değildi. Peter Burke'ün, aydınlanma bazı çevrelerde hoş karşılanmadı. Örneğin Almanya ve İspanya'da, çünkü yabancıydı ve Fransız egemenliğinin bir başka örneğiydi. 18. yüzyıl sonlarında İspanya'da halk kültürünün moda olması, Fransa'ya karşı çıkışı ifade etmenin yoluydu. Halk kültürünün keşfi milliyetçiliğin yükselişiyle de bağlantılıdır. 1996-25 şeklindeki tespitlerinde görüldüğü gibi, aydınlanma İspanya dahil Fransızlıkla özleştirilmesi nedeniyle geniş bir çevrede tepki toplamış durumdaydı. Bu bir anlamda Almanya'da Latinizme karşı Aryanizmin yükselişi, Hristiyanlığa karşı Hristiyanlık öncesinin yüceltilişiydi. Herder ömrü boyunca savaştığı bu iki cephenin birincisinde Vico, Rousseau, Macpherson, Percy ve Bodmer'in yolunu takip eder. Dipnot, Herder'in Vico ve Montesquieu'den kavramsal olarak etkilenişine dair daha fazla bilgi için bakınız Wilson 1990. Ona göre bir edebiyatın orijinal olması için yabancı etkisinden kurtulması gerekmektedir. Yunan ve Latin edebiyatları kendi kültürleri içinde nasıl bir sentez meydana getirmişlerse, Alman edebiyatı da benzer şekilde bir sentez meydana getirerek orijinal olabilir. Bu nedenle de Almanların Yunan, Latin veya bir başka milleti taklit etmek yerine kendi ilkel kökenlerine dönmeleri gerekmektedir. Herder'e göre bunun gerçekleşmesinin yolu da Almanların kendi sade ve zengin dilini kullanmak ve Alman ortak ulusal ruhunu yakalamaktır. Bu bağlamda Herder'in tezi bir ulusun ortak ruhunun en iyi, temiz ve bozulmamış olarak halk edebiyatında olduğu şeklindedir. Bu nedenle de aydınlar halka doğru gitmeli, Almanların türkülerini, masallarını, efsane ve epik şiirlerini toplayıp yayınlamalıydılar. Çünkü şairler, eleştirmenler, felsefeciler, kısaca aydınlar, halkın inançlarını, değerlerini ve düşüncelerini en doğru olarak ancak bu yolla öğrenebilirlerdi. Bu amaçla Herder halk türkülerini derler ve iki cilt halinde yayınlar. Yayınladığı türkü koleksiyonuna Alman halk türkülerini yanı sıra başka milletlerden de örnek alır. Ayrıca halk türkülerinin sözleriyle birlikte müziklerinin de derlenmesi gerektiği fikrini ilk olarak ortaya atar. Böylece halk müziğinin önemi ortaya çıkmış olmaktadır. Herder'e göre türküyü söyleyen, dinleyen ve türkünün toplum çevresi arasında bir kültürel uyum vardır. Dipnot, A. Lomax'ın 1968'da 200 yıl sonra aşağı yukarı aynı sonuçlara vararak Herder'i doğruladığı görülmektedir. Bu kültürel uyum yüksek zümre edebiyatlarında yoktur. Dipnot, Herder'in felsefesinin modern edebiyat eleştirisine tesirleri için daha fazla bilgi için bakınız Bluestein 1972. Herder bir yandan aşağıda ele alacağımız gibi derleyip yayınladığı türkü koleksiyonuyla halk bilimi çalışmalarını doğrudan ve derinden etkileyerek bağımsız bir disiplin olma yolunda ona yöntemsel bir ivme kazandırırken, diğer yandan da romantik milliyetçiliğin temeline atan fikirleri geliştirerek neredeyse bütün ulusal veya milli folklor kuramlarının ortaya çıkış zeminini teşkil eden kuramsal çerçeveyi de oluşturmuştur. Bununla beraber aşağıda ideolojik halk bilimi kuramları bahsinde örneklerini göreceğimiz gibi, Herder'in milliyetçilik kavramı, tekelcilik ve ırkçılık anlayışlarını içermekten uzaktır. O, bütün milletleri Tanrı tarafından idare edilen, muhteşem büyüklükteki bir harpın uyum içinde çalan ve ona her biri bir teli oluşturan ve bir notayı seslendiren yapısına benzetir. Ona göre bu sazın telleri uyum içinde çalışarak bir insanlık türküsü söylerler. Tellerden çıkan seslerdeki değişiklik, ayrı tarih ve coğrafya içinde uzun zaman kalmaktan kaynaklanmaktaysa da, sazdan duyduğumuz türkü bütün insanlığın ortak sesidir ve halkın sesi Tanrı'nın sesidir. Bu anlamı taşıyan bir romantik milliyetçilik anlayışıyla Goethe gibi Herder'de dünya uluslarını kardeş saymıştır. Bu bağlamda Herder'in ulusal halk bilimi kuramlarının çoğuna teorik zemin oluşturan milliyetçilik anlayışının ana fikirleri şu şekilde özetlenebilir. Uluslar arasındaki farklar, aynı coğrafya koşulları içinde yaşamaktan kaynaklanmış, yüzyıllar süren tarih olaylarının etkisiyle bu farklar büyümüş, böylece uluslar oluşmuştur. Her ulusun kendine özgü bir ulusal karakteri ve ortak ulusal ruhu vardır. Her ulusun bu yüzden değişik bir kültürü olacaktır. Uluslar, özgür birimler olarak yaşamak ve insanlığa katkıda bulunabilmek için öz kültürlerini geliştirmeli, geçmişin deneylerinden süzülüp gelen kendi ortak kültür özüne bağlı kalmalıdır. Ulusların bağımsız yaşaması ve gelişmesi, şu veya bu nedenle kesintiye uğrar ya da tehlikeye düşerse, ulusu ve ulus kültürünü kurtarmak için tutulacak en doğru yol, halk türkülerini toplamak, onları ulusal ruhu canlandırmak ve korumak için kullanmaktır. Başgöz 1992-7-8. Nitekim halk bilimini bağımsız bir disipline dönüştüren süreç içinde, bu programın Almanya'da ve daha sonraları Finlandiya başta olmak üzere pek çok ülkede uygulandığı görülür. Dipnot: Herder'in Slav ve İskandinavlar başta olmak üzere dünyadaki milliyetçilik hareketlerine, tesirlerine dair bilgi ve konuyla ilgili mükemmel bir bibliografya için bakınız Wilson 1976-1990. Herder'in yukarıda da işaret edildiği gibi 1779 yılında Şarkılarda Halkın Sesi, Stimmen der Völker in Liedern adlı çalışması yayınlanır. Bu çalışma, Herder'in fikirleriyle yönlenen dönemin romantik milliyetçileri üzerinde, birbirinin ardı sıra folklor derlemeleri ve folklor koleksiyonlarının yayınlanmasından da anlaşılacağı üzere, çok büyük bir tesir veya motivasyon meydana getirmiştir. Özellikle Napolyon'un Avrupa'yı kasıp kavuran savaşları esnasında yayınlanan Arnim ve Brenton'un 1805, Çocuğun Muhteşem Boynuzu, Des Knaben Funderhorn, Herrin 1807, Eski Alman Halk Kitapları, Die Altdeutschen Volksbücher ve pek çok kaynakta halk bilimi çalışmalarının başlangıç tarihi olarak işaret edilen Grimm kardeşlerin 1812 Çocuk ve Aile Masalları, Deutsche Kinder und Hausmärchen gibi çalışmalar bunlar arasında en önde gelenlerdir. Bu arada söz konusu romantiklerin çalışmalarını yayınlamak üzere şair Arnim, Eski Antikalar için bir dergi, Zeitung für Einsiedler adlı bir periyodik yayınlamaktadır. Grimm kardeşler 1812 yılında yayınladıkları alan araştırmasına veya sözlü gelenekten derlemeye dayanan çalışmalarından sonra romantik dönemin folklor mahsullerini bilimsel olarak ele alıp inceleme anlayışının liderleri olarak kabul edilirler. Halk bilimi tarihinde kısaca Grimm kardeşler olarak bahsedilen bu iki kardeş, Wilhelm 1787-1859 ve özellikle de Jakob 1785-1863, Alman sözlü şiir geleneği, edebiyatı, hukuku ve dili üzerinde inanılmaz bir vukfiyet ve enerjiyle eserler vermişler ve halk biliminin bilimsel bir araştırma dalı hüviyetine sahip olmasına hizmet etmişlerdir. Bir başka ifadeyle, halk biliminin Almanya'da bağımsız bir ilmi disiplin olarak ortaya çıkmasını ve gelişmesini Grimm kardeşler sağlamışlardır denilebilir.